Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Karilerden, Muhammed Taki Tasfiyeçi'den, Bakara Suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslam-ı İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Mordad 1402, Hicri Kameri 2 Sefer 1445 ve Miladi Takvimle 19 Ağustos 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, 100 yılda 100 gelişme, akılcılık ve Allah'a inanış ve ilahi önderler isimli programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Tahran Cumay Hatibi, İran düşmanlarının yok edildiğini söyledi. İran Savunma Bakanı sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasının savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini gerektirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Hindistan'ın medeniyet geçmişi iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesi için çok iyi bir temel oluşturuyor dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Suudi Arabistan'ın geçmişe dair farklı görüşünü vurguladığını belirtti. İzmir'de FETÖ operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı. Ve Amerika'nın Kamışlı'da teröristlere silah eğitimi verdiği belirtildi. Şimdi haberler.
Tahran'ın geçici Cuma Hatibi, geçen yıl çıkan isyanlarda İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamını devirmeye çalışan düşmanların yerle bir edildiğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ayetullah Seyyid Ahmet Hatemi bu hafta Tahran'ın Cuma namazı hutbesinde şunları kaydetti. İslami İran'ın düşmanları bu yıllarda ellerinden gelen her şeyi yaptılar ve son isyanlarda onları devirmek için geldik dediler ama kendileri devrilerek yok edildiler. Ayetullah Hatemi dün İslam İnkılabı Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarının İslam İnkılabı rehberiyle yaptığı görüşmeye işaretle düşmanların devri muhafızlarının yüzünü lekelemeye çalışması da dahil olmak üzere bu toplantının bazı noktalarını dile getirerek İslam İnkılabı rehberine göre devri muhafızlarının dünyadaki en büyük terörle mücadele örgütü olduğu beyanatının altını çizdi. Ayetullah Hatemi düşmanların toplumda ahlaksızlığı yayma çabalarına karşı başörtüsüne riayet edilmesi gerektiğini de vurgulayarak şunlar söyledi. Şehitlerin mesajı İslami İran'ın iffetli bir ülke olması gerektiği ve düşmanın ülkede tesettürü yok saymayı norm haline getiremeyeceğidir. Tahran'daki cuma namazının geçici hatibi Şahçırak terör cinayetine ve IŞİD'in Amerika tarafından yaratılıp parasının ödendiğine işaretle şunları ekledi. Hiç şüphe yok ki teröristlerin işlediği cinayetler hızlı bir şekilde ele alınıp şehitlerin masum kanlarının intikamı alınacaktır. Ayetullah Hatemi, İran İslami Şura Meclisi'nin yaklaşan seçimleri hakkında da şunlar söyledi. Seçimler için 49 bine yakın kişinin ön kayıtta bulunması halkın bu alandaki motivasyonunu ve canlılığını gösteriyor.
İran Savunma Bakanı, sürdürülebilir barış ve güvenliğin sağlanmasının sadece savunma gücüne bağlı olduğunu söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşiyani, Tahran'da Cuma hutbesi öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi. Milli gücün bileşenlerinden biri de savunma ve güvenlik gücü ve yapısıdır. Ve bugün İran İslam Cumhuriyeti çeşitli alanlarda kaydettiği önemli ilerlemeler nedeniyle gerçek gücün sahibidir ve Allah'a güvenmektedir. Tuğgeneral Aşdiyani, İran'ın bölgede ve dünyada barış ve istikrarı desteklediğini belirterek, İslami İran basiretli halkının gayretleri sayesinde jeopolitik, siyasi, bilimsel ve teknolojik alanlarda birçok kabiliyete, yetki ve nüfuza sahiptir diye kaydetti. İran Savunma Bakanı ayrıca İslami İran'ın çeşitli askeri ve güvenlik alanlardaki ilerlemesini işaretle şunları ekledi. Çeşitli radarların üretimi, hafif uçak tasarımı, simülatörlerin üretimi, Şehit Süleymani füzesi ve Horemşahr karadan karaya füzenin tasarımı ve yapımı İran Savunma Bakanlığı'nın başarıları arasında yer alıyor.
İran Silahlı Kuvvetleri Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü, ülkenin savunma sanayi her türlü hızlı gemi üretiminde yerli ve elit gücüye dayanarak %40 büyüdüğünü söyledi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Seyit Mecid İbni Rıza, Zencan'da Cuma namazı hutbesinden önce yaptığı konuşmada, İran'ın savunma sanayisinin her türlü yüksek hızlı gemi üretiminde yerli güce ve elit kesime güvenerek %40 büyüdüğünü ve 8 aylık göreve de işaretle Dena Fırkateyni, İran Savunma Bakanlığı'nın ürünlerinden biri ve 360 derece görev olarak bilinen dünya çapındaki görevde dünyanın alkışlarını toplamayı başardı dedi. Her türlü savaş uçakları yapımı ve onarımı, uzun menzilli Hayber füzesinin yapımı İran'ın bu alanda üst sıralara yerleştirdiğini belirten General İbni Rıza şunları kaydetti. İran savunma sanayisinin diğer misyonları arasında akıllı insansız hava araçları üreterek savunma yeteneklerini geliştirmektir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, İran ve Hindistan'ın medeniyet ve tarihi geçmişinin Tahran ile Yeni Delhi arasındaki ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğinin geliştirilmesi için çok iyi bir temel olarak değerlendirdi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi, Cuma akşamı Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel bütünleşmeyi güçlendirmek ve ekonomik ilişkileri geliştirmek istediğini, bu konuda başta Asya ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkeleriyle etkileşim arayışında olduğunu söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, özellikle transit ve enerji ve bölgesel güvenlik alanlarında Hindistan ile etkileşimleri geliştirmenin önemli olduğunu kaydederek, Kuzey-Güney Koridor'da dahil olmak üzere ulaşım işbirliğinin genişletilmesini ve Çabahar Liman tesislerinin faaliyete geçirilmesinin hızlandırılmasını istedi. Yapılan telefon görüşmesinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran İslam Cumhuriyeti ile Hindistan arasındaki ikili ve uzun vadeli işbirliği sürecinden duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, Çabahar Limanı'nın ortak projesini ve geliştirilmesini ve bölgesel bir ulaşım merkezine dönüştürülmesini bölgenin refahı için bir fırsat olarak değerlendirdi ve bu projeyi tamamlamak için iki ülke arasındaki işbirliği belgesini tamamlamaya hazır olduklarını vurguladı. Narendra Modi ayrıca Hazreti Şahid Çırağ Aleyhisselam türbesine yönelik terör saldırısını kınadı ve İran hükümeti ve milletiyle bu cinayetin kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Amerikalılar geçmişte ve hatta günümüzde doğrudan ve aracı olmadan müzakere etmek istediklerini belirtti. Muhabirimizin bildirdiğine göre Amerika'nın İran'la doğrudan müzakere girişimi konusu İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından dün Cuma günü devrim muhafızları komutanları ve yetkililerinin 24. Yüksek Konseyi'nde açıklandı. İran'ın 13. hükümetinde İran ile Amerika arasında müzakere yapılacağı haberi ilk kez gündeme gelmiyor. İran parlamentosu Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu'nun üyesi olan Feda Hüseyin Maliki, geçtiğimiz günlerde İran ile Amerika arasında arabulucu vasıtasıyla bazı sonuçlara ulaşıldığını duyurdu. Feda Hüseyin Maliki şunları söylemişti. Özel bir konu söz konusu ise arabuluculuk yoluyla müzakereler yapılır. Elbette vasıtasız müzakereler resmi değil ama bazı durumlarda genellikle yapılıyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan'ın eskiye nazaran farklı bakış açısını vurguladığını belirterek, bölgede çok taraflı işbirliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Suudi Arabistan'a düzenlediği iki günlük ziyaretinden dönen Hüseyin Emir Abdullahyan, Cuma gecesi gazetecilere verdiği demeçte, Suudi Dışişleri Bakanı ile yapılan görüşmelerin önemli bir bölümünün ikili meselelere ayrıldığını ifade ederek, Tahran ile Riyad arasında kapsamlı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması gerektiğine inanıyoruz ve bu çerçevede hem özel hem de kamu sektöründe ekonomik, ticari ve turizm alanlarında kapsamlı işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldık açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanı dün Veliaht Prensi ve Suudi Arabistan Başbakanı Muhammed Bin Salman ile yaptığı görüşmeyi de değinerek şunları ekledi. Her iki tarafta bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmasının tüm bölgelere tahsis edilmesi gerektiği konusunda mutabık kalmış, dolayısıyla herkes için güvenlik ve kalkınma fikri vurgulanmıştır. İran İslam Cumhuriyeti'nin Muhammed Bin Salman'ı Tahran'ı ziyaret etmeye davet ettiğini söyleyen Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin bu daveti kabul ettiğini ve Suudi yetkililerin en uygun zamanda Tahran'ı ziyaret etmeyi planladıklarını açıkladı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahran-Riyad ilişkilerinin gelişmesini tüm İslam ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Emir Abdullahyan'ın Suudi Arabistan ziyareti Tahran-Riyad ilişkilerinde yeni bir sayfa açmanın yanı sıra bölgesel meselelerde de bir açılım olarak değerlendiriliyor. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Resul Musevi, Cuma günü kendi sosyal medya sayfasında şunları yazdı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesi tüm İslam ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok İslam ülkesi İran ile Suudi Arabistan arasındaki iyi ilişkilerin kendi çıkarları doğrultusunda olduğunu düşünmekte ve bölgedeki bazı sorunlarının çözülmesini ummaktadır. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı şöyle devam etti. İki ülkenin İslam dünyasında üstlendikleri ağır sorumluluğa daha fazla dikkat etmeleri gerekmektedir.
İran İstihbarat Bakanlığı Şahit Çırağ'da iki terör olayında 196 tekfirci teröristin tutuklanıp öldürüldüğünü duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı Şahit Çırağ terör olayını kınayarak yayımladığı bildiride şunları duyurdu. Geçen yıl Şahit Çırağ cinayetinin bir dizi failinin yargılanıp cezalandırılmasının ardından Amerika tarafından oluşturulan IŞİD terör örgütü çok sayıda teröristi İran'ın Pak topraklarına gönderdi ve Kutsal Şahit Çırağ Türbesi'nde birinci olaydan ikinci olaya kadar 196 tekfirci terörist öldürüldü veya tutuklandı. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Şahit Çırağ'ın türbesinde her iki terör operasyonu için zaman seçimi, geçen yıl Hicri Şemsi 1401 yılının sonbaharında düşman isyanları çıktığı sırada ve bu yılda o olayların yıl dönümü arifesinde yaşanması tamamen anlamlıdır. Bu açıklamamızda batılı Siyonist IŞİD teröristlerinin ülkenin 7 ilinde yaz heyetleri ve kutsal yer ve türbelerinde ayrıca şehit Korgeral Hac Kasim Süleyman'ın mezarı ve İran'ın bazı hassas tesislerine karşı kullanılması amaçlanan 43 bombanın Muharrem ayının ilk 10 gününde tespit edilmesi de dahil olmak üzere son aylardaki bazı çabalarda gözden geçirilerek aynı girişimde bulunulmalarına işaretle şunları kaydetti. Terörle mücadele iddiasında bulunan Avrupalıların son terör operasyonlarına sessiz kalması ve bağlı oldukları medyanın bu konudaki sarhoşça eğlenmesi, onların ikiyüzlülüğünü ve çifte standartlarının bir başka açık örneği olduğu gibi tekfirci terörü yaratan ve destekleyenlerin başka bir adresini de gösterebilir.
İran'ın Basra Başkonsolosu Ali Abedi, Erbain töreninin İslam'ın ve Şiiliğin gücünün bir göstergesi olduğunu işaretle, İran ve Irak'taki Arap göçebelerinin birliği ve ilişkileri Erbain merasimini İslam düşmanlarının gözünde bir diken hale getirdiğini söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Abedi, Büyük Erbayin Etkinliği'nin yönetimine işaretle şunları kaydetti. Şelemçe ve Çezzabe sınırlarından ziyaretçilerin gelişinin başlamasıyla birlikte mukepler Irak'a yerleşti ve Erbayin ziyaretçilerine hizmet etmeye hazır. İran'ın Basra Başkonsolosu şunları da kaydetti. 2000 mukep Erbayin ziyaretçilerine hizmet etmek amacıyla öncelikli olarak uluslararası Şelemçe sınırından Irak topraklarına girecek. Geçen yıl Irak'ta 1900 mukep konuşlandırıldı ve bu yıl Erbayin ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek için bu sayıya 100 mukep daha eklendi. Hicri kameri takvimle 20 Safer 1445 Ehl-i Beyt imamlarının 3. Cennet gençlerinin 3.sü, Cennet gençlerinin efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü yıl dönümü anlamına gelen Erbayin günüdür. Ziyaretçiler Hüseyin'i Erbayin törenine katılmak için bugün Irak'ın güneyindeki Kerbela şehrine akın ederler.
Dünya Genç Güreş Şampiyonası ilk 5 sikletin yarı final müsabakaların birinci günü Muhsen Nejat, Abdüli, Çupani ve Hidayetinin finali Ahmet Vefa'nın ise klasman maçına çıkmasıyla sona erdi. Süper siklet klasmanı ve finalleri bu akşam yapılacaktır.
Resmi rakamlara göre bu yılın ilk 7 ayında Türkiye'de 11.919 şirket kapanmıştır. Muhabirimizin Ankara'dan aktardığı haberine göre geçen yıl Türkiye hükümeti bu ülkedeki enflasyon oranındaki artış nedeniyle Türk ticaret şirketlerini de etkileyen bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmıştır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Temmuz ayına ilişkin açıkladığı istatistiklere göre bu yılın ilk 7 ayında 2067'si Temmuz ayına ait olmak üzere 12 bine yakın şirket kapandı. Ayrıca aynı verilere göre bu yılın Temmuz ayında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre %30 artış gösteriyor.
FETÖ soruşturması kapsamında İzmir'de 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarında şüpheliler gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre polis ekipleri ihraç edilen öğretmen, asker ve millet mütevellilerin bulunduğu haklarında yakalama kararı olan şüphelilerin adresine baskın yaptı. Ekipler adreslerde yaptığı aramalarda yüklü miktarda para ve sahte kimlik bulduğunu belirtti.
Ve son haberimiz, Suriye'de terör örgütü PKK-YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren Amerika ordusu, Hasekeyli'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenledi. TRT'nin aktardığı haberde, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı'da Amerika askerlerinin onlarca PKK-YPG'li teröristle yaptığı tatbikat 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin durumu ile ilgili. Siyasi uzmanlar ve bölge araştırmacıları İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bu özel dönemde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyareti iki ülke arasındaki işbirliğinin ufukları hakkında istişareler açısından önemli olarak değerlendiriyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin devamında Cidde'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed Bin Salman ile bir araya geldi. Emir Abdullahyan, Muhammed Bin Salman ile yaptığı görüşmede, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ülkeleri ve Suudi Arabistan ile ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı, iki ülkenin önündeki fırsatlara vurgu yaparak şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan siyasi, ekonomik, ticari, ulaşım, bilim ve teknoloji, kültürel ve popüler alanlarda dahil olmak üzere kapsamlı işbirliği geliştirerek bölge için daha fazla büyüme ve refah sağlayabilir. Emir Abdullahyan, uluslararası sistemdeki gelişmelere değinerek bugün tarihi bir sorumlulukla karşı karşı olduklarını vurguladı. Arap uzmanları ve siyaset araştırmacıları İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın bu dönemde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin Tahran ve Riyad arasındaki işbirliği ufuklarını incelemesi için gerekli olduğuna inanıyorlar. Arap dünyası uzmanları Çin'in yeni diplomasisinin ve arabuluculuk yapmasının 130'dan fazla ülkeyi kapsayan bir kuşak bir yol projesinin hizmetinde şekillendiğini belirterek İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden canlanmasında Çin'in rolünün farklı olduğunu söylüyor. Çinlilere göre diplomatik adımlar ekonomik adımlar uğruna gerçekleşir.
Çin'in ekonomik gelişimine ve Pekin'in hem İran hem de Suudi Arabistan ile olan dostluğuna ve ilişkilerine değinen uzmanlar bu konu Amerikalıları endişelendiriyor. Amerika'ya göre İran ve Suudi Arabistan'ın bölgedeki önemi göz önüne alındığında bu durum daha da kaygı verici. Amerika siyasi ve askeri olarak hakimiyet kurmak istediği Batı Asya'ya daha çok mezhep savaşı yoluyla sızmaya çalışmak istese de Çin bölgenin ekonomik çıkarlarını güvence altına almak için bu iki ülke ile ilişkileri yeniden başlatma aşamasına girdi. Arap dünyası uzmanlarına göre Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın üzerinde çalıştığı ve kurduğu bu yeni stratejinin başarısını artırmak için İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin var olmasını gerekli gördüğünü, bunun Çin'e de hizmet ettiğini ve Amerika'nın bu konudaki rolünü zayıflattığını söylüyor. Bu uzmanlara göre İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmalar da olumludur ve uluslararası ve bölgesel arenada mevcut verilere göre bu süreç değişmeyecektir. Aynı zamanda siyaset araştırmacısı ve yazarları da Suudi Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ve diğerlerine yönelik politikasının değiştiğini belirtiyor ve şu notu düşüyor. Suudi Arabistan'ın önceki mantığı savaş mantığıydı. Bugün ise barış mantığı. Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti anlaşmasının geçici olduğu ve siyasi çıkarlara dayandığı söyleniyor fakat bu doğru değil. Suudi Arabistan ve İran İslam Cumhuriyeti savaşın yerini barış mantığının alacağı çok kutuplu yeni bir dünyaya dayalı olarak görüyor. Aynı uzmanlara göre Suudi Arabistan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile gerilimleri canlı tutma konusunda hiçbir güvenlik, siyasi, sosyal veya dini çıkarı yok. Bu nedenle Riyad'ın İran'la ilişkilerinde herhangi bir ülkeden daha fazla iyileştirmeye istekli olduğu görülüyor.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın sultacılık ve hegemonik gücünün çöküşüyle ilgili. Amerika'nın hegemonyasının ve hakimiyetinin gerilemesi, bu ülkenin Irak ve Afganistan'ı işgal edip hedeflerini gerçekleştirmemesi ve ardından gücünün Washington'un kapsamlı desteğine borçlu olan Siyonist rejiminde bölgede benzer bir akıbete uğradığı bir sırada yaşanıyor. Irak'ın eski büyükelçisi Ali El-Handavi, El Alem Haber kanalının siyasi programına verdiği röportajda, Amerikan hegemonyasının gerilemesinin ülkenin Irak ve Afganistan'ı işgalinden ve hedeflerine ulaşamamasından bu yana başladığını kaydetti. Washington'un Dünya Savaşı'ndan başlayan hegemonyası ve hakimiyeti yaklaşık 40 yıl sürmüş ve o zamandan beri bölgeye Siyonist rejim İsrail'de hakim olmuş ve bu dönemde iki kibirli emperyalist güç paralel şekilde hareket etmiştir. El-Handavi, Amerikan hegemonyasının gerileme emarelerinin ortaya çıkmasının yeni bir mesele olmadığını ve yıllardır ortaya çıktığını belirtti. Amerikan hegemonyasının ve bu ülkenin hakimiyet kurma stratejisi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ve birçok Amerikalı tarafından katı bir şekilde uygulanan bir strateji olan Beyaz Saray'da ister Cumhuriyetçi ister Demokrat Parti'den hüküm süren her hükümetin dış politikasının sabit ilkelerinden biri olmuştur. Washington böyle bir strateji uygularken aynı zamanda Siyonist İsrail rejimi de bölgeye hakim oldu ve bu dönemde iki hegemonya güç birbirine paralel olan iki hat üzerinde hareket etti. Kıdemli diplomat Elhan Davi, Amerikan hegemonyasının gerilemesinin bu ülkenin Irak işgalindeki yenilgisiyle başladığını ve Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisi ve Taliban'a karşı yenilgisinden sonra net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Bu yenilgi ve çöküş öyle bir noktaya geldi ki Washington, Amerika için daha ağır bir yenilgiye sebebiyet veren Taliban grubu ile anlaşma yapmak zorunda kaldı.
Eski Iraklı diplomat şunlar da sözlerine ekledi. Amerikan hegemonyasının gerilemesi Washington ile İran İslam Cumhuriyeti arasında uçak, insansız hava aracı ve benzeri düşürme alanında yaşanan olaylara tanık olduğumuz dönemde zirveye ulaştı. Elhan Davi, eski Amerika Başkanı Donald Trump döneminde Washington'un gücünün bir araç olarak görülen diplomasinin bu ülke hükümeti için bir seçenek olarak terk edildiğini ve Trump'ın tüm uluslararası anlaşmalardan çekilerek Amerika'nın diplomasi aldatmacasına büyük bir darbe indirdiğini belirtti. Kıdemli diplomat Elhan Davi şöyle diyor, ekonomik alanında doların hakimiyeti azaldı. Bu nedenle askeri başarısızlık diplomasinin geri çekilmesi ve doların pozisyonunun gerilemesi Amerika'nın dünyadaki hakimiyetinin gerilemesine neden oldu. Diğer uzmanlar ise Amerikan siyasi elitleri bu ülkenin mevcut durumunun önceki koşullardan farklı olduğuna, dünyada yeni güçlerin ortaya çıkışının aşikar olduğuna ve bu konunun daha da ciddileştiğine inanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Mordat 1402, Hicri Kameri 2 Sefer 1445 ve Miladi 19 Ağustos 2023 Cumartesi. ...1324 yıl önce bugün Hicri Kameri 2 Sefer 121 yılında Hazreti Resulullah Efendimizin torunu 4. İmam Hazreti Zeynül Abidin Aleyhisselam'ın değerli oğlu Zeyd bin Ali bin Hüseyin şehit edildi. Ceddi Resulullah'ın dinini ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamını korumak ve Emevilerin zulmüne karşı koymak için kıyam eden Zeyd, yiğitçe bir savaştan sonra Kufe şehrinde şehit düştü. Zeyd'in kıyamı Hicri Kameri 61 senesinde vuku bulan Aşura kıyamının bir devamı olarak kabul ediliyor. Zira bu kıyam sonrası tekrar Müslümanlar içerisinde hak taleplik mücadelesi başladı ve sürekli olarak zalim hükümdarlara karşı mücadelede kendilerini liderlik edecek birinin çıkmasını bekliyorlardı. O dönemde başta Tavvabin ve Muhtar Sagafi olmak üzere çeşitli kıyamlar vuku buldu ki bu kıyamlardan güdülen asıl amaç İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yere dökülen kanının intikamının alınması ve Beni Ümeyye'nin zalim hükümetinin düşmesiydi. 70 yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Mordat 1332'de Amerikan ürünü 28 Mordat askeri darbesi Doktor Musaddık aleyhinde vuku buldu. Ve bu darbenin ardından Muhammed Rıza Pehlevi İran'da yeniden gücü elinde bulundurdu. Amerika Casusluk Servisi CIA tarafından gerçekleştirilen bu askeri darbe İngilizlerin yardımıyla vuku buldu. Ve halk ile siyasi güçler arasında tefrika yaratmak ve İran'da gergin bir ortam oluşturmakla Musaddık hükümetini düşürdüler ve bundan 3 gün önce İtalya'ya kaçan Şah'ın İran'a geri dönmesini sağladılar. İran'da vuku bulan bu esef verici olaydan sonra İran'ın Müslüman halkı İngilizlerin İran'daki petrol sanayisinden elini kesmekle petrolü millileştirdi. Ancak bir grup kargaşa çıkaranlar sokaklara dökülerek Şah'a bağlı askerlerle birlikte protesto gösterileri düzenlediler ve devlete bağlı kurum ve kuruluşlara saldırdılar. Bu sıralarda askeri darbe düzenleyen birimler Tahran'daki hassas bölgeleri muhasara ettiler ve Amerika'ya bağlı Zahedi, Musaddık hükümetinin düştüğünü, kendisinin başbakanlığa atandığını radyodan ilan etti. Bu darbeden sonra ve Şah'ın İran'a geri dönmesi ardından İran'da kapalı ortam ve sansür atmosferi hakim oldu. Bu darbeden sonra Muhammed Rıza Pehlevi Amerika'nın da desteğiyle İran'ın en baskıcı rejimlerinden birini kurdu. Bu durum İmam Hümeyni'nin Şah rejimine karşı kıyamı Şubat 1979'da sona erene ve bölgedeki en zalim ve bağımlı rejimlerden biri düşene kadar devam etti. Böylelikle Amerikalı danışmanların baskıcı düzenin beşiği olan İran, emperyalist karşıtlığı ve Amerikan hegemonyasına karşı mücadele için bir model haline geldi. Üç yıl önce bugün Hicri Şemsi 28 Mordat 1399'da İslami mezhepleri yakınlaştırma kurultayı konsey başkanı Ayetullah Muhammed Ali Teshiri vefat etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İslam ülkeleri arasında vahdetin genişlemesi amacıyla kurulan bu kurumun genel sekreterlik görevini yürüten Ayetullah Teshiri, İslam dünyasında vahdetin oluşması alanında yoğun faaliyetlerde bulundu. Ayetullah Teshiri'nin eserleri arasında El Muhtasar El Mufid Fi Tefsirul Kur'an El Mecid, Müslüman Azınlıkları, İslami Mezhepleri Yakınlaştırma ve Vahdet adlı eserlere değinebiliriz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Yüzyılda yüz gelişme.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme adlı dizi sohbetimizin 50. bölümüyle birlikteyiz.
Bu bölümde toprak reformu ve edebiyatı ele alacağız.
Hikaye yazımı İran'da geçmiş yüzyıllarda efsaneler, fıkralar, anlatılar, masallar ve öyküler şeklinde yaygın olmuştur. Farsça hikayeler genellikle sembolik ve alegorik yönlere sahiptir ve ahlaki, felsefi ve mistik konuları öğretmek ve açıklamak için kullanılmıştır. Siyasetname, Kabusname ve Golestan Sadi'nin hikayeleri böyledir. Ayrıca sırasıyla Bustan Sadi ve Mesnevi Mevlevi gibi eserler de şiirle söylenmiş hikayelerdir. Diğer kurgusal örnekler arasında Samak Ayyar, Darabname ve İskendername sayılabilir.
Ancak İran'da modern hikaye yazımının tarihi yaklaşık bir asır öncesine kadar uzanıyor ve Muhammed Ali Cemalzade'nin Bir Vardı Bir Yoktu, Yeki Bud Yeki Nebud adlı kısa öykülerin toplanmasıyla başladı. Bu kitap İran edebiyat tarihinin en önemli edebi olaylarından birini işaret ediyor. Cemalzade deneme yazmaktan uzaklaşan ve kısa öyküler yazmaya başlayan ilk İranlı yazardı. Her ne kadar Cemalzade'den önce Dehkoda ve Keşavarz gibi insanlar kısa hikayeler ve yaşam temaları yazmada deneyim sahibi olsalar da, Cemalzade İran'da hikaye yazma alanında bir devrim yarattı. Cemalzade'den sonra Sadık Hidayat, Bozorg Alevi, Sadık Çubak, Behazin, Celal-i Ali Ahmet ve İbrahim Golestan gibi yazarlar bu alana adım attı ve onun yoluna devam etti.
İkinci Dünya Savaşı'nın ortasında Eylül 1941'de Rıza Han tahttan indirildi ve kralı oruna teslim edildi. Ülkenin durumunun karışıklığı ve genç şahın deneyimsizliği bazı sosyal özgürler ve serbestliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. Aynı dönemden itibaren İran Komünist Tude Partisi'nin edebi ve kültürel inançları eski Sovyetler Birliği edebiyatı aracılığı ile İranlı yazarları etkilemiş ve işçiler ve köylüler yeni kurgusal karakterler olarak yazarların eserlerine girmiştir.
1953'te Amerikalı destekli darbe ile az sayıda siyasi ve sosyal özgürlüğün ömrü de sona ermiş oldu ve yeni nesil yazarlar toplumu ve toplumun durumunu eleştirmek yerine kendilerini eleştirmeye ve yeni dönemden kaynaklanan başarısızlıklarını ve hayal kırıklıklarını fiilen dile getirmeye ve öz eleştiriye yönelmişlerdir. Bu dönemin yazarları adanmış edebiyatın yeni bir tanımını oluşturmaya çalıştılar ve hikayelerinin önemli temalarından biri de idealizm ve entelektüelizmin başarısızlığının tasvirlenmesi oldu.
Romanın arka planı genellikle toplumda reformist ve milliyetçi fikirlerin yayıldığı yeni burjuva sınıfının oluşumudur. Bu entelektüel evrimin arka planında eski edebi biçimlerin reddedilmesi ve yeni biçim ve kalıpların ortaya çıkmasına özellikle de romanın büyümesine izin verilmektedir. Hicri Şems'i 1320-1332 arası yılları hareket ve protestolarla dolu bir dönem olmuş ve bu çeşitlilik bağlamında farklı edebiyat türleri oluşmuş ve yan yana ve peş peşe doğal olarak farklı edebi akımlar ve ekoller ortaya çıkmıştır. Bir yandan geçmiş yılların popüler edebiyatı varlığını sürdürürken, diğer yandan yeni düşünce ve edebiyat okullarının etkisiyle genç yazarlar ortaya çıkmıştır. Bu çağda işçiler ve köylüler yazarların eserlerine yeni kurgusal karakterler olarak girmişlerdir.
Bu dönemde yaşanan ekonomik düzensizlik bu dönemin bazı yıllarında kitap yayın ve basılma hacminin azalmasına neden olmuş ve bu nedenle başta sosyal ve tarihi roman yazanlar olmak üzere birçok romancı eserlerini yayınlarda ardışık dipnotlar şeklinde yayınlamış ve bazıları da kısa hikayeler yazmaya yönelmişlerdir.
Hicri Şems'i 1337'den İtibaren sosyal öyküler yazmak ve konuları sıradan insanlar, özellikle yoksullar seçmek yeniden gelişti. Bu yeni dalgada ise genç yazarlar, yoksulluk, hurafeler ve toplumsal sözleşme eleştirilerini konu olarak seçmişlerdir. Yazar ve edebiyat araştırmacısı Hasan Mirabed'in bu yeni dalgayı hızlandırmış sosyografiler olarak adlandırıyor. Çünkü bu sosyal hikayelerin çoğu, okuyucunun vizyonunu bir üst düzeye çıkarmadan günlük olayların raporları veya fotoğraflarını sunuyor.
Hicri Şems'i 1340, miladi 1961'de Ali Muhammed Afgani sahneleri Leo Tolstoy ve Honor ve Balzac'ın eserleriyle karşılaştırabilecek Ahu Hanım'ın Eşi romanını yazarak bir sürpriz yarattı. Mir Abedini bundan sonra İslam devriminin zaferine kadardaki İran edebiyatını uyanış ve kendine gelmişlik edebiyatı olarak adlandırdı ve romancılığın bundan sonra ciddi bir dalga ve hareket haline geldiğine inanıyor. Bu romanda erken dönem sosyal romanlarından farklı olarak olaylar vaaz ve akıl yürütme yoluyla gerçekleşmez. Daha ziyade hikayenin eylemi ve hareketiyle ifade edilir ve hikayenin karakterleri gerçek insanlar gibi hikayenin olayları tarafından dönüştürülen çatışan duyguların bir kombinasyonudur. Ne yazık ki Afgani'nin sonraki romanları bu eserin başarısını tekrarlayamadı.
Tahran Radyosu. Hicri Şems'i 1342-1357 yılları İran'ın kapitalist bir topluma doğru hareketinin ve orta sınıfın büyümesinin dönemiydi. Bu yıllarda öğrenci, okur yazar ve büro ve devlet çalışanlarının sayısı artmış ve yıllar sonra Batı kültürünü benimseyen İran edebiyatı giderek Batıcılığı eleştiren, kendi tarihi ve kimliğiyle gerçekçi bir ilişki kurmaya çalışan yeni bir yaklaşım bulmuştur. Hikaye yazmanın çekiciliği birçok genci cezbetti. Öyle ki bu yıllarda 50'den fazla yazar ilk kitaplarını yazdı ve aralarında çağdaş İran edebiyatı tarihinde tutarlı, çeşitli ve benzersiz eserler yaratan seçkin yazarlar da vardı.
İran kurgusal edebiyatının araştırılması ve eleştirilmesinde önemli noktalardan biri, İran'da 40'lı yılların toplumsal gelişmeleri ve özellikle toprak reformlarının hikayesidir. Yazarlar kırsal yaşam konularını düşünmeye ve ele almaya teşvik eden ve Mir Abedini'nin kırsal ve iklimsel edebiyat olarak adlandırdığı yeni bir edebi akım yaratan bir olayla karşı karşıya kalındı.
Toprak reformları Hicri Şems'i 1340'dan 1354'e kadar Muhammed Rıza Pehlevi tarafından 3 aşamada hayata geçirilen tarım arazileri başta olmak üzere toprak mülkiyeti biçimindeki temel değişikliklerden biriydi. Beyaz devrim olarak da bilinen bu plan tarım arazilerinin büyük sahiplerin feodallerin elinden alınması, küçük mülkiyete ve çiftçiler arasında yeniden dağıtılmasına yol açtı. Bu reformlar söz konusu olduğunda her araştırmacının aklı kaçınılmaz olarak ekonomik sonuçlarına ve insanların yaşam tarzını değiştirmeye yöneliyor. Bir grup bundan daha da ileri gidiyor ve bunu insanların yaşam tarzı üzerinde yadsınamaz ve derin sonuçları olan bir hareket olarak görüyor. Ancak bu planın uygulanması nedeniyle köyler boş ve kuru bir arenaya dönüşmüş. Bu da köylülerin kırsal bölgeden kaçıp şehirlere göç etmesine ve daha da önemlisi varoşlarda yaşamasına neden olmuştur.
Büyük bir bölümü kırsal alanda geçen sanatçıların yapıtları arasında bir yanda köylüler ile kentliler arasındaki ilişkilerin yeniden inşası ve yaşadıkları zorluklar, diğer yanda ufak tefek işlerin sonucunda ortaya çıkan sorunlar anlatılmıştır. Köy ve arazinin çiftçiler tarafından terk edilmesi, şehirlere taşınmanın sorunları, yeni ve karmaşık sorun ve engellerle baş etme gibi sorunlar da bu eserlerde ele alınmıştır. Tabii ki bu eserlerin birçoğunun oluşum biçimleri ve sanatçıların toyluğu nedeniyle sloganlar seviyesindeydi ve bazı yerlerde Çin ve Komünist Rusya'nın devrimci edebiyatından etkilenerek sol çizgileri seçmişti. Sonunda ise kapitalist sistemin baskısını ve işçi sınıfının sömürülmesini resmettiler. objektif olarak gösterdiler.
Dünyanın Laneti romanında Cemal Ali Ahmet okul müdürü hikayesinde öngördüğü toprak ve formlarının kalbinden çıkarılacak olan kırsal bir toplumu tasvir ediyor. Tüm hayatını toprakta çalışarak geçiren köylü artık yeni çağda hakkında hiçbir fikri olmayan bir dünya ile karşı karşıyadır ve bu yeni dalgaya kapılmak yerine onu reddetmeye çalışır. Ali Ahmet bu eserlerinde 1969'da ani ölüm nedeniyle yarım kalan ve kırsal kesimdeki insanların durumu hakkında bir monografi ve rapor olan bir çalışmaya başlar.
Genel olarak Muhammed Reza Pehlevi'nin yönetiminin son 20 yılında İran edebiyatının toprak reformlarından ve sonuçlarından kaynaklanan sosyal koşullardan ve belirli entelektüel inançlardan etkilendiği söylenebilir. Bu edebiyat türü yazarların siyasi ve ekonomik koşulların etkisi altında hızla renk değiştiren ve yeni özellikler bulan köy ve şehirlere bakışının bir sonucuydu. Yazarlar da bu değişiklikleri hikayeler, romanlar ve oyunlar şeklinde sundular. Sadece kırsal toplumun içini tasvir etmekle kalmayıp yavaş yavaş köylerden şehirlerin eteklerine de taşınan edebiyat, köylerden göçün sonuçlarını acı ve yıkıcı bir dille dile getirmişlerdir.
Bu imgeleme ise yavaş yavaş edebiyat alanından çıkarak sinemayı etkilemiş ve bu temayla filmler yapılmıştır. Bu yaklaşımla en ünlü film Darius Mehcui'nin İnek filmidir. Bu film Golam Hüseyin Saidi'nin Beyel Matemcilleri kitabından İnek Masalından uyarlanmıştır. Modern İran sinemasının öne çıkan eserlerinden biri olan ve bu hareketin temel olan bu filmde köylülerin boşa harcanan hayatı anlatılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Yüzyılda Yüz Gelişme isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan Akılcılık ve Allah inancı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim ve Müslümanların temel manifestosu olarak birçok durumda insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya davet etmiş ve kullanılmamasını tenkit etmiştir. Hidayet kitabı olan Kur'an-ı Kerim, aklını kullanmayan insanları yeryüzünde yaşayan en kötü mahluklar olarak nitelemiştir. İnsan aklı, dine olan ihtiyacı gereksiz yapan bir araç değil, vahiy hakikatini idrak etme aracıdır. Kur'an-ı Kerim, din ve akıl arasında irtibat kurarak, ilahi dini kabul etmeyi reddeden kafirleri ise en cahil insanlar olarak tanıtıyor. İslam dininde aklın önemi, hatta günah işlemek bile insanın aklını kullanmamasının sonucu olarak belirtilecek kadar fazladır. Kuşkusuz bu kıymetli gevher doğru biçimde kullanıldığı takdirde insanlar için dünya ahiret hayırlara ve saadete nail olmasına vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de akıl sözcüğü tam 49 kez geçmiştir. Bazı ayetlerde Allah-u Teala yaratılışın özelliklerini beyan buyurduktan sonra insanlara düşünmeye ve aklını kullanmaya davet ediyor. Örneğin Mü'minin suresinin 80. ayetinde şöyle buyurulmakta. Ve o yaşatan ve öldürendir. Gecenin ve gündüzün değişmesi onun eseridir. Hala aklınızı kullanmaz mısınız? Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ayetlerinde insanlara aklı, yer ve gökleri ve içinde ne varsa hizmetini almak, böylece aklını geliştirmek üzere verdiğini buyuruyor. Nitekim Nahl suresinin 12. ayetinde şöyle buyurulmakta. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emriyle hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda düşünmeyen ve aklını kullanmayan insanlar kuşkuya kapıldıklarını ve kuşku temelinde hareket ettiklerini, bu yüzden hiçbir zaman hakikati idrak edemeyeceklerini vurguluyor. Nitekim Necm suresinin 28. ayetinde şöyle buyruluyor. Halbuki onların bu hususta hiç bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise hiç şüphesiz hakikat bakımından bir şey ifade etmez. İnsanların ilahi ayetlerle karşılaşırken dikkatini aklı kullanmaya çeken ayetlerden başka Mülk suresinde de önemli bir ayette aklın cehenneme düşen insanların sözünde önemini beyan ederek şöyle buyurmakta. Şayet kulak vermiş veya aklınızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye ilave ederler. Bu ayet açıkça aklın nedenli önemli bir konumu bulunduğunu ve akla aykırı hareket etmenin çok vahim ve geri dönüşü mümkün olmayan sonuçları olacağını ortaya koyuyor. Aklını ve düşüncesini kullanan insan, kemal ve hidayet yolunu doğru kanımanın yanında bu yolu kat etmek üzere çaba harcaması gerektiğini, sonuçta kendisini cennetten daha ucuz bir fiyata satmaması gerektiğini de bilir. Bu çerçevede İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, aklı cenneti kazanma aracı şeklinde tanımlayarak şöyle buyurur, "Akılla Allah'a tapılır ve cennet kazanılır." Başka rivayetlerde de akıldan en faydalı servetleri elde etme aracı şeklinde söz edilmiştir. İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 390. hutbesinde şöyle buyuruyor. Akıllı ve düşünceli insanın üç şeyden başka şeylerin peşinden gitmesi şayeste değildir. Bunlar yaşamın geçimi için helal rızık, ahiret yoluna adım atmak ya da helal lezzetleri elde etmektir.
Tahran Radyosu.
Uşam bin Hekem İmam Musa Kazım aleyhisselamın kendisine şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Uşam! Allah-u Teala akıl ve düşünce sahibi olan insanları müjdeleyerek şöyle buyurmuştur. Her türlü sözü duyan ve en güzellerini izleyen kullarıma müjde ver. Onlar Allah tarafından hidayete eren ve akıl sahibi olan insanlardır. Ey Huşam! Allah-u Teala akıl aracılığıyla insanlara hücceti tamamlamış ve peygamberlere beyan ile yardımcı olmuş ve burhanları ile Rabbaniyetini istidlal ettirmiştir. Bu rivayetten anlaşıldığı üzere Allah-u Teala aklın konumunu çok yüce biliyor, akıl ve düşünce sahiplerini ilahi hidayetle müjdeliyor.
Bu yüzden diğer rivayetlere göre akıllı olan herkesin dini vardır. Dini olan herkes cennete girer. Zira akıllı insan ilahi hidayetten yararlanır ve sonuçta cenneti hak eder. Akıl, insanın nefsinin dizginlerini elinde tutması ve onu kontrol altına alması içindir. Ancak eğer nefsi aklının dizginlerini ele geçirir ve onun maddiyata ve dünyevi işlere yöneltirse, bugün beşeriyetin başına gelen bela onun başına gelir. İslam peygamberi aklı şöyle tanımlıyor. Akıl, cahilliğe vurulan dizgindir ve nefis de bacakları bağlanmadığı takdirde insanı saptıran ve perişan eden kötü bir canavar gibidir. Demek ki akıl cahilliğin dizginidir. İslam peygamberi bir başka rivayette akıl hakkında şöyle buyurur. Akıl Allah-u Teala onunla insanı yarattığı nurdur. Aklı kalbi ve ruhu aydınlatma aracı yaptı. Böylece aşikar ve gizli olan durumların farkını tanımasına yardımcı oldu. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 211. hutbesinde şöyle buyurur. Nice akıllar nefsani heva ve heveslerin tutsağı olmuştur. Allah-u Teala bazı ayetlerde dünya ile ahireti karşılaştırarak böylece insanları düşünmeye ve aklını kullanmaya teşvik ediyor. Örneğin En'am suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruluyor. Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki hayırlıdır. Hala akıl erdiremiyor musunuz? İslam dininde aklın kullanılmasına yapılan vurgu ve aklın kullanılmamasının yol açtığı durumları anlatan ayetlere göre aklını kullanmak, gelişme ve kemale erme yolunda yararlanmak isteyen İnsan ilkin dini doğru tanıması ve doğru seçim yapması gerekir. Zira akıl ve doğru seçim ve salih amellerin sayesinde ahiretini imarlı hale getirmiştir. Rivayetlerde akıldan batini hüccet olarak söz edilmiştir ve enbiyadan oluşan zahiri hüccetin yanında insanlara yol gösterdiği ve hidayeti erdirdiği vurgulanmıştır. Eğer insan yanlış yolu seçer ve batıl olanı benimseyecek olursa aklını kullanmamış demektir. Ki bu da sefihliğin ve ahmaklığın ta kendisidir. Nitekim Bakara suresinin 130. ayetinde şöyle buyurulmakta. İbrahim'in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Kur'an-ı Kerim'e göre akıl insanı iyi amellere ve hakikatlere ve marife yönlendirir. İnsan kemale erme yolunda aklın yanı sıra fıtratı ve ruhu da sağlıklı olması gerekir. Yüce Allah, Rum suresinin 28 ve 29. ayetlerinde mebde mümmaat işaretlerini ancak aklı olanlar tanıyabildiğini belirterek şöyle buyurmakta. Allah size kendinizden bir temsil getirmektedir. Mülkiyetiniz altında bulunan köleler içinde size verdiğimiz rızıklarda birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz derecede sizinle eşit haklara sahip ortaklarınız var mı? İşte biz ayetlerimizi aklını kullanacak bir kavim için böylece açıklıyoruz. Gel gör ki haksızlık edenler bilgisizce kötü arzularına uydular. Allah'ın saptırdığını kim doğru yola eriştirebilir? Onlar için herhangi bir yardımcı yoktur. Allah-u Teala Furkan suresinin 43 ve 44. ayetlerinde nefsin tutsağı olan ve sonuçta görünüşleri akıllı insanlara benzemesine karşın hayvanlardan hiçbir farkı kalmayan insanlardan bahsediyor. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Sen Resulüm ona koruyucu olabilir misin? Yoksa sen onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut düşüneceğini mi sanıyorsun? Hayır, onlar hayvanlar gibidir. Hatta onlar yolca daha da sapkındır. Demek ki akıl ve düşünce insanlar varlık aleminin hakikatlerini idrak etmeleri ve onları yaratan ve hidayete erdiren ancak ona ibadet etmeleri gereken bir Rableri bulunduğunu anlamaları içindir. Düşünce gücü insan din meselesi gelişmek ve kemale ermek için zaruri olduğunu yoksa herhangi bir bahane ile Allah-u Teala'nın verdiği akıl muhibetini dini reddettiği için olmadığını anlaması içindir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Ehl-i Beyt rivayetlerine istinad ederek akıl konusunda sizlerle paylaştığımız kısa sohbetimizden de anlaşıldığı gibi akıl, dinin sunduğu yol haritasını kat etmek içindir ve insan ayrıca ahiret aleminde yer almak için vahiden bağımsız değildir. İnsan aklı, vahiy hakikatini idrak etme aracıdır ve asla dini reddetmez. Evet değerli dinleyicilerimiz, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Oh.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son İmam Mehdi Aleyhisselam'a kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümde İslam peygamberinin sevgili kızı Hazreti Fatıma'nın eşsiz şahsiyetinin bir bölümüyle tanıştık. Şimdi o Hazretin yaşamını irdelediğimiz programımızın son bölümünde bu büyük kadının ilham veren ve ibret kaynağı olan kişiliğinin önemli noktaları ile tanışmak istiyoruz.
Hazreti Fatıma İslam tarihinin simge kadınlarından biriydi ve birçok fazilete ve keramete sahipti. Hazreti Fatıma'nın en seçkin özelliklerinden biri, İslam peygamberinin has saygı ve sevgisi ve ilgi odağında yer almasıydı. Bu bağlamda Şii ve Sünni rivayetlerde birçok rivayet nakledilmiştir. Allah Resulü'nün Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi'ye ilgisi ne zaman bir yolculuğa çıkacak olursa, en son o Hazreti ile vedalaşacak kadar fazlaydı. Nitekim dönüşte de ilk görüştüğü insan, kızı Hazreti Fatıma'ydı. Aslında bu saygı ve sevginin sırrı Hazreti Fatıma'nın iman ve salih amelinin en mükemmel mazharı olmasıydı. Yüce Allah Hazreti Fatıma'nın sevgisi Resulullah Efendimiz'in kalbine ve ruhuna yerleştirmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de iman eden ve salih amelde bulunanları Yüce Allah onlara yönelik aşk ve sevgiyi gönüllere yerleştirdiğini buyuruyor.
Bundan başka Allah Teala tüm peygamberlerin arasında bir tek İslam peygamberini doğrudan ve hiçbir aracı olmaksızın emrederek insanlardan risaleti için yakınlarının sevilmesinden başka hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyurmaktadır. Bu ayette ilahi emir söz konusu olduğundan Hazreti Fatıma'nın en bariz müstakı olan Ehl-i Beyt fertlerine yönelik sevgi ve saygı başta İslam ümmeti olmak üzere herkese vaciptir.
Yüce Allah bu emrenin hedefini bir başka emir ile açıklamıştır. Allah Teala peygamberine hitaben insanlara Rabbine doğru bir yol seçmek istemenin dışında risalet için hiçbir mükafat istemediğini söylemesini buyuruyor. Yani Resulullah'ın Ehl-i Beytine yönelik aşk ve sevgi gerçek ilahi yola adım atmaktır. Bu yüzden günlerden bir gün Allah Resulü kızı Hazreti Fatıma'nın elini tuttuğu bir sırada şöyle buyurur. Onu tanıyan veya tanımayan herkes bilsin ki bu Fatıma, Muhammed'in kızı, benim kalbimin ve ruhumun bir parçasıdır. Kim onu incitirse beni incitmiş olur ve kim beni incitirse Allah'a incitmiştir. Allah Resulü bir başka yerde kızı Hazreti Fatıma'ya şöyle buyurur. Ey Fatıma, Rabbin senin hoşnutluğuna hoşnut olur ve senin öfken ile öfkelenir.
İslam peygamberinin Ehl-i Beyt hakkında tüm tutumlarında duygusal bağlardan ziyade inanç temelinde bağları bulunduğunu ve o hazretin her eylemi Yüce Allah'ın emri üzerine yerine getirdiğini gösteren bir başka macera, Allah Resulü'nün Necranlı Hristiyanların din adamlarıyla mübahale etmesidir. Bu macerada gerçi Allah Resulü Hristiyanların tüm sorularına cevap verdi fakat yine ikna olmadılar. Bu yüzden Resulullah Efendimiz onlara hakkaniyetini ispat etmek için mübahale önerisinde bulundu. O kader belirleyici anda Yüce Allah peygamberini onlara her iki taraf evlatları ve kadınları ve canları kadar sevdiklerini getirmelerini ve ardından birbirini lanetlemelerini ve yalancının ilahi lanete maruz kalmasını söylemesini buyurdu. Beklenen günde ve saatte Necranlı Hristiyan heyet Allah Resulü evlatları arasından Hasan ve Hüseyin'i ve kadınlardan Hazreti Fatıma'yı ve erkeklerden de Hazreti Ali Aleyhisselam'ı getirdiğini görünce şaşkına döndüler ve ilahi azaptan korkarak mübaheleden çekildiler. Bu gelişme Allah Resulü'nün başta kızı Hazreti Fatıma olmak üzere Ehl-i Beyt'ine yönelik aşkın ve sevgisinin ilahi ve semavi temeli olduğunu gösteriyor.
Gerçi Hazreti Fatıma çocukluk çağı ve kısa ömrü boyunca Allah Resulü ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın engebeli yaşamlarında ve acı tatlı tüm anlarında onların yanındaydı. Fakat Hazreti Ali Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine Kadir-i Hum'da imamet ve velayet ve hilafet makamına seçilerek Resulullah tarafından bu makama atandığında Hazreti Fatıma yeni ve ağır bir sorumluluğa hazırlanması gerektiğini anladı. Hazreti Fatıma o andan itibaren Hazreti Ali'ye bir eş olarak bakmanın yanında tüm sosyal, siyasi, kültürel ve iktisadi ve cihadi alanlarda izlemesi gereken ve o Hazretin adım attığı yola adım atması gereken bir imam ve bir önder olarak bakmaya başladı.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha basireti ve derin bakışı ile yaşanan gelişmelerden hareketle İslam ümmeti İmam Ali aleyhisselam ile Kadir-i Hum'da biat etmesine karşın sözlerine bağlı kalmamaları ve o hazreti bırakmaları ve dinin kemali ve ilahi nimetin tamamlanması ona bağlı olan imamet yolu saptırılmasından endişe ediyordu. Maalesef Hazreti Fatıma'nın bu kaygısının gerçek olması pek uzun sürmedi. Özellikle Allah Resulü hastalanarak sağlığı günden güne kötüye gitmeye başlaması ve sonunda Hak Teala'nın davetine lebbeyk demesinin ardından bu kaygı gerçekleşmeye başladı. Allah Resulü rihlet ettikten sonra Hazreti Ali Aleyhisselam ve Selman ve Miktad ve Ebu Zer gibi seyrek sayıda sahabenin dışında Allah Resulü'nün sahabesi o Hazretin naaşını bıraktı ve Kadir-i Hum'da tarihi hamaseti unutarak ve ilahi emri ve Allah Resulü'nün fermanını göz ardı ederek İslami toplum için halife belirlemeye kalkıştı.
Bu şartlar Hazreti Fatıma'ya katlanamayacak kadar ağır geldi. Öyle ki hasta yatağına düştü. Ancak sorumluluk duygusu Hazreti Fatıma'ya duyarsız kalmasına müsaade etmedi. Ve kamuoyunu aydınlatmak için Haşimoğullarından bazı kadınları yanına alarak camiye geldi. Sahabe o Hazreti için bir perde astı. Hazreti Fatıma babası Allah Resulü'nün hicranına dayanamıyor ve sürekli gözyaşı dökerek konuşmaya başladı ve şöyle buyurdu. Allah Muhammed'i risalet ile görevlendirdi ki emrini yerine getirsin ve hükmünü uygulasın ve hedefini gerçekleştirsin. İnsanlar inançlarında dağınıktı ve küfür ve cehalet ateşinde yanıyor, putlara tapıyor ve Yüce Allah'ın emirlerine umursamıyordu. O zaman Muhammed'in varlığı bereketiyle karanlıklar aydınlık oldu ve cahillik bertaraf edildi. Şaşkınlık ve yanlış perdeleri aralandı. Babam insanları hidayete erdirmek için kıyam etti ve gönlü kör olanların gözünü açtı ve İslam dinine ve doğru yola hidayete erdirdi. Daha sonra Yüce Allah peygamberine yüce ve pak nurunu mihribanlık ve rağbet ile melekuta götürdü. Şimdi babam bu dünyanın tatsızlıklarından gönlü rahattır ve ahiret sarayından meleklerle bir aradadır ve bağışlayıcı Allah onu kendi ridvanına yerleştirdiği bir sırada ilahi katın yakınındadır.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha konuşmasının devamında camideki insanlara hitap ederek şöyle devam etti. Ey insanlar, siz Allah'ın emrettiği ve men ettiklerinin temsilcileri ve dinin ve nübüvvet ilminin taşıyıcılarısınız. Kendinizden emin olun. Sizler İslam dinini başka milletlere tebliğ etmelisiniz. Resulullah'ın hakiki halifesi Ali sizin aranızdadır. Allah daha önce ona itaat etmeniz için sizlerle ahit bağladı. Ali Allah'ın konuşan kitabı ve sadık Kur'an ve parlayan nurdur. Ali'nin basiret gözü aydın ve batını ve fıtratı aşikardır ve başkaları onun makamını arz etmektedir. Ali'yi izlemek insanı ilahi rıdvan cennetine götürür. Sözlerini dinlemek kurtuluşa vesile olur. Ali'nin varlığının bereketiyle ilahi nurani hüccetleri almak mümkündür. Ali'nin yardımı ile ilahi vacipleri ve haramları tanıyabilir ve ilkeli ve mantıklı ve aydın delillerle şeriat yasaları ile tanışabilirsiniz.
Tahran Radyosu.
Baba aşkı ve sevgisi Allah Resulü'nün Ehl-i Beyti hakkında onca vurgusuna rağmen karşılaştığı zorluklar ve ihanetler ve en önemlisi Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kesin hilafet hakkının gasp edilmesi sonucunda Hazreti Fatıma'nın sabrını tüketti ve o hazret bir rivayete göre hicretin 11. yılın 3 Cemadüssane ve bir başka rivayete göre de 13 Rebiyussane tarihinde Allah Resulü'nün melekuti rihletinden 75 veya 95 gün geçmeden hayata gözlerini yumdu. İslam peygamberi vefat ettikten sonra o hazretin ehli beytine yürenik zorluklar ve sıkıntılar o kadar arttı ki Hazreti Fatıma eşi Hazreti Ali Aleyhisselam'a şöyle vasiyet etti. Ali'cim beni kendin gusül et ve sonra kefen giydir ve defnet. Beni gece vakti defnet. Bana zulmedenlerin hiçbiri benim cenaze törenime katılmalarını istemiyorum.
Hazreti Fatıma selamullah aleyha gençlik çağının doruğunda Hak Teala'nın davetine lebbek demesine rağmen kendisinden ebedi bir örnek geride bıraktı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha eşsiz ve örnek bir kadın, iman ve takva abidesi, basiretli, sorumlu ve yükümlü bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha vefakar bir anne, sade bir yaşama olan maneviyat ve ibadette örnek bir kadındı. Hazreti Fatıma zorlukların karşısında sabretmesini bilen, insanların acılarını yakından hisseden, fedakar, ahlaklı ve takvalı bir insandı. Hazreti Fatıma selamullah aleyha tehlike sırasında düşmanla savaşan ve velayet ekseninden ayrılmayan ve kelimenin tam anlamıyla tüm ahlaki faziletlere ve ahlaki mekarime sahip olan ilahi bir insandı. Yüce Allah'ın sonsuz selamı, tarih boyunca beşeri camianın en mükemmel kadını olan Hazreti Fatıma selamullah aleyha'nın üzerine olsun.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Cuma Hatibi İran düşmanlarının yok edildiğini söyledi. İran Savunma Bakanı sürdürülebilir güvenliğin sağlanması, savunma yeteklerinin güçlendirilmesini gerektirir dedi. Cumhurbaşkanı Reisi İran ve Hindistan'ın medeniyet geçmişi iki ülke arasındaki işbirliğin gelişmesi için çok iyi bir temel oluşturduğunu söyledi. İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf Amerika'nın doğrudan müzakereye ısrar ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Suudi Arabistan geçmişte dair farklı görüşünü vurguluyor dedi. İslam ülkeleri İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladı. 196 tekfirci terörist Şah-ı Çırağ'daki iki terör saldırısı olayına etkisiz hale getirildi. İran Basrak Başkonsolosu, Erbay'ın etkinliğinin İslam ve Şiiliğin gücünün bir göstergesi olduğunu söyledi ve Türkiye'de binlerce şirketin kapandığı belirtildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের